Ayrım 31. Öteki Renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 331. İlk pasaportum ve öteki Avrupa yolculuklarım. Çocukluğumuzda bir kere 1959 yılında ben 7 yaşındayken babamız esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Birkaç hafta sonra da Paris'te olduğu haberini almıştık. Montparnasse'de de ucuz bir otelde kalıyor, yıllar sonra bir bavul içinde bana vereceği defterleri yazıyor, dolduruyor, bazen de Café Dome'de oturup uzaktan Jean-Paul Stray'i seyrediyordu. Parayı İstanbul'dan çok ona babaannem yolluyordu. Dedem demir yolları yapmış, çok para kazanmış bir iş adamıydı. Babamın ve amcamların kuşağı, babaannemin gözyaşları arasında bütün serveti henüz bitirememişler, daha apartmanların hepsi satılmamıştı. Ama kocasının ölümünden 25 yıl sonra babaannem paraların tüketmekte olduğuna karar verince Paris'teki bohem oğluna para yollamayı kesti. Böylece babam bir süreliğine Paris sokaklarında 100 yıldır yürüyen parasız ve mutsuz Türk entelektüellerinden biri oldu. Dedem ve amcalarım gibi inşaat mühendisiydi. Matematiğe yatkınlığı vardı. Parası bitince bir gazete ilanından IBM şirketinde iş bulunca onu Cenevre'ye yolladılar. Bilgisayarlar o zamanlar delikli kartlarla çalışırlardı ve pek bilinmezlerdi. Böylece Paris'teki bohem ve yazar babam, Cenevre'ye taşınınca Avrupa'da çalışarak geçinen ilk Türk göçmenlerinden biri oldu. Önce annem katıldı ona. Bizi İstanbul'da babaannemin kalabalık ve zengin evine bırakıp Cenevre'ye babamın yanına gitti. Abimle benim onlara katılabilmemiz için okulun kapanacağı yaz tatilini beklememiz, birer de pasaport almamız gerekiyordu. Siyah bir çarşafın altına girip üç ayaklı körüklü ahşap makinesinde bir takım ayarlamalar yapan bir fotoğrafçıya uzun uzun poz verdiğimizi hatırlıyorum. Eczalı cam ışık alsın diye merceğin kapağını parmaklarının zarif bir hareketiyle bir anlığında kaldırmadan önce bize bakıp bir evet diyen bu yaşlı fotoğrafçı bize gereğinden fazla gülünç geldiği için ilk pasaportumun fotoğrafı yanaklarımı ısırırken çekilmiştir. Pasaporta kumral olduğu yazan saçlarım o sene bir tek bu fotoğraf çektirmek için taranmıştı. 30 yıl sonra bu pasaportun sayfalarına bakarken orada göz rengimin de yanlış yazıldığını ama o zamanlar pasaportun sayfalarını sürekli karıştırdığım halde bunu fark etmediğimi anlıyorum. Sanıldığının aksine pasaport bizim kendi kimliğimizi belgeleyen bir kağıt değil, başkalarının bizim kimliğimiz hakkında düşündüklerini gösterir bir belgedir. Yeni ceketlerimizin ceplerinde pasaportlarımızla ağabeyimle ben bizi Cenevre'ye götüren uçağın penceresine bakarken dehşete kapılmıştık. Uçak yan yattığı için İsviçre denen bu ülkede her şey göller bile sonsuz bir dik yokuş olarak gözüküyordu. Uçağın inişe geçmeden önce dönüşlerini tamamlayıp doğrulması üzerine bu yeni ülkenin de İstanbul gibi aslında düz olduğunu anlayınca nasıl rahatladığımızı ağabeyimle hala hatırlayıp gülüşürüz. Bu yeni ülkede sokaklar daha temiz ve tenhaydı. Vitrinler daha fazla çeşit, caddelerde daha çok araba vardı. Dilenciler İstanbul'daki gibi yalnız dilenmiyor, pencerelerin altlarına gelip akordeon çalıyorlardı. Annem onlara atacağımız parayı önce bir kağıt parçasına sardırırdı. Leman Gölü'nün Ron nehrine dönüştüğü yerdeki köprülere 5 dakikalık yürüyüş uzaklığındaki apartman dairemiz möbleliydi. Başkalarının daha önce oturduğu masalara, sandalyelere oturmak, başkalarının yıllarca üzerinde yatıp eskittiği yataklarda yatmak, yıllarca kullanılmış tabakları, bardakları kullanmak kafamda bir başka memleket fikriyle böyle birleşti. Başka memleket. Başkalarının memleketidir. Tıpkı asla gerçek sahibi olamayacağımız, bu eski eşyaları kullanmayı öğrendiğimiz gibi bu eski memlekete, başkalarının ülkesine de alışmamız gerekiyordu. İstanbul'da bir Fransız okulunda okumuş olan annem, bütün yaz boyunca sabahları bize boş yemek masasına oturtur, Fransızca öğretmeye çalışırdı. Hiçbir şey öğrenemediğimiz yaz sonunda Cenevre'deki devlet ilkokuluna başlayınca anladık. Annemle babam derslerde öğretmeni dinleye dinleye Fransızcayı öğreneceğimiz gibi bir hayale kaptırmışlardı kendilerini. Ama ağabeyimle ben ders aralarında bütün çocuklar avluya çıkıp koşup oynarken kalabalıkta birbirimizi bulur, el ele tutuşurduk. Yabancı ülke mutlu çocukların koşarak oynadığı bitip tükenmez bir bahçeydi. Abimle bu mutluluk bahçesini uzaktan ihtiyatla seyrederdik. Fransızca konuşmamasına rağmen rakamları bildiği ve aklı matematiği iyi yattığı için abim Sınıfında üçer üçer geriye en iyi sayan öğrenciydi. Benim ise dilini anlayamadığım okulda sessizliğimden başka hiçbir özelliğim yoktu. İnsanın hiç konuşmadığı bir rüyaya, isyan edişi gibi bir sabah okula gitmekte direndim. Daha sonraki yıllarda başka şehirlerde, başka okullarda da yapacağım gibi bu içe dönüş tepkim beni hayatın zorluklarından korudu. Ama zenginliklerinden de uzak tuttu. Bir hafta sonu abim de okuldan aldılar. Ellerimize pasaportlarımızı verip bizi Cenevre'den gerisin geriye İstanbul'a babaannemizin yanına yolladılar. Bana hep ilk Avrupa maceramın başarısızlığını hatırlatan ve üzerinde Avrupa Konseyi üyesi yazan o pasaportu bir daha hiç kullanmadım. Ve bir içe dönüş içgüdüsüyle 24 yıl Türkiye'den dışarı çıkmadım. Pasaportlarını alıp yurt dışına, Avrupa'ya gidenler, gençlik yıllarımda bende bir hayranlık ve özlem duygusu uyandırırdı hep. Ama bana sunulan imkanlara rağmen vaktimi İstanbul'da bir köşede beni yapacak, tamamlayacak kitaplara vermenin daha yerinde olduğuna korkuyla inanırdım. Avrupa en iyi kitaplardan tanınır diye düşünürdüm o zamanlar. İkinci pasaportumu da kitaplar yüzünden aldım. Aradaki yıllarda kendimi kapattığım odalardan dışarıya bir yazar olarak çıkmayı başarmıştım. Şimdi siyahi sürgün olarak Almanya'da bulunan pek çok Türk okur, daha Almanca'ya çevrilmemiş olan kitaplarımdan sayfalar okuyayım diye beni şehir şehir gezmeye Almanya'ya çağırıyorlardı. İkinci pasaportum kafamda kendimi Almanya'daki Türk okurlara tanıtmak için iyimserlikle çıktığım bu yolculuklarla daha sonraki yıllarda yaygın olarak kimlik sorunları denecek insani dertlerle böyle birleşti. Kimlik konusunda bilinmesi gereken ilk hikaye. 1980'lerin ortalarında yaptığım bu yolculuklar sonrasında pencerelerinden karanlık ormanlara, uzaktaki küçük kasabanın kilise kulesine ve perondaki dalgın yolculara bakmaktan çok hoşlandığım dakik Alman trenlerinden biriyle bir şehirden diğerine hayaller kurarak giderdim. Beni istasyonda karşılayan ve eksikliğini fark etmediğim pek çok şey için özür dileyen Türk karşılayıcım beni otelime yerleştirir, şehir meydanında bir gezdirir ve akşamki toplantıya kimlerin geleceğini anlatırdı. Bugün özlemle hatırladığım bu okuma gecelerine siyasi sürgünler ve aileleri, öğretmenler, öğrenciler, ikinci kuşaktan yarı Türk, yarı Alman gençler, Türkiye'deki entelektüel hayattan haberdar olmak isteyenler, her toplantıya katılan birkaç Türk işçi ve Türkler ne yaparsa yapsın merak, ilgi ve sevgi göstermeye kararlı Almanlar katılırdı. Her şehirde, her okumamda aşağı yukarı aynı sahneler tekrarlanırdı. Ben kitabımdan okuduktan sonra öfkeli bir genç parmağını kaldırıp söz ister ve Türkiye'de onca baskı ve işkence varken benim böyle soyut güzelliklerden dem vuran kitaplar yazmamı kınar, ona hak vermememe rağmen her seferinde benden bir suçluluk duygusu uyandırmayı başarırdı. Bana, beni koruma isteği gibi gözüken bir heyecanla bir kadın okur kitaplarındaki simetrilere, inceliklere yönelik bir soru sorardı sonra. Derken, Türkiye'ye, siyasete, gelecek hakkındaki umutlara, hatta hayatın anlamına ilişkin her seferinde benim hevesli, istekli bir genç yazarın heyecanıyla karşılaştığım büyük sorular sorulurdu. Bazen beni suçlamaktan çok, orada toplanmış kalabalığa yönelik siyasi kavramlarla yüklü uzun bir konuşma yapardı biri ve beni davet eden dernek yöneticileri daha sonra bu uzun nutku veren kişinin hangi sol siyasi fraksiyondan olduğunu, bu sözlerle diğer siyasi akımlara ne demek istediğini bana yorumlarlardı. Bana başarılı bir yazar olmanın sırlarını soran gençlerin heyecanından, Almanya'daki genç Türklerin hayattan bir şeyler istemekten, Türkiye'de olduğundan daha az utandıklarını anlardım. Derken birisi, kendi kırılgan hayatını, Almanya'daki Türkler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da benim kırılganlığımı kurcalayan, neden aşktan daha çok söz etmiyorsunuz? Gibi bir soru sorar. Salondaki 80-90 kişi hep birlikte kıkırdayarak gülüşünce, buradaki uzaktan yakından hepsi birbirini tanıyan kişilerin bir cemaati karşısında olduğunu anlardım. Toplantının sonuna doğru gelişen bu rahatlık ve neşe havası içerisinde yaşlıca bir beyefendi, belki emekliliğe yaklaşmakta olan bir öğretmen, beni abartılı bir şekilde övdükten sonra arka sıralarda arkasının aralarında kıkırdaşıp gülüşerek oturan yarı Alman, yarı Türk gençlere dönüp Türkiye'nin ana vatanlarının da övüneceği yazarları olduğunu, onları okumaları, kendi kültürlerini tanımaları gerektiği yolunda milliyetçi ama kederli bir nutuk verir, gençleri biraz daha gülümsetirdi. Kimlik endişelerine, bitip tükenmeyen kimlik ve milliyet sorunlarına geçişimiz işte bu aile havası içerisinde olurdu hep. Beni konuk eden dernek yöneticileriyle birlikte 10-15 kişi bir lokantaya akşam yemeğine giderdik. Çoğu zaman bir Türk lokantası olurdu burası. Öyle değilse sofraya oturduğumuz zaman masadakilerin bana sordukları sorular, kendi aralarında başlattıkları şakaların ve sohbetin havası ilk başta bana Türkiye'de olduğum izlenimini verir. Ülkemden çok edebiyattan söz etmek istediğim için bu beni kederlendirirdi. Ama edebiyattan söz eder gibi yaparken de aslında ülkeden söz etmekte olduğumuzu daha sonraları anladım. Edebiyat, kitaplar, romanlar aslında asıl umutsuzluk kaynağı olan belirsiz kimliklerden söz etmenin ya da etmemenin bir yoluydu yalnızca. Bütün bu gezilerimde ve daha sonraki yıllarda kitaplarım Almanya'da yayımlandıkça çıktıklarımda da beni dinlemeye gelenlerin akıllarının bir köşesinde hep kendi Türklükleri ve Almanlıkları ile meşgul olduğunu görürdüm. Kitaplarımın bir köşesini Doğu ile Batı arasındaki çatışmalara, kararsızlıklara ve belirsizliklere açan, ikisi arasında oyuncu alegoriler kuran benim gibi bir yazar için bu gerginlikler ve kimlik endişeleri ilgi çekici, hatta heyecan verici olmalıydı. Ama öyle hissetmezdim hiç. Akşam yemeğinde benimle ilk bir saat ilgilendikten sonra Almanya'daki Türklerin kendi iç dünyalarına sessizce çekildiklerini gördüğümde kendi aralarında Türk ve Alman olmanın dereceleri konusunda bitip tükenmez tartışmalara girdiklerini dinlediğimde bir Türk-Alman değil, yalnızca bir Türk olan ben kendimi yalnız hisseder ve odadaki mutsuzluğu kendime göre anlardım. Bu bir mutsuzluk muydu, bir zenginlik mi? Buna bile tam bir karar veremiyorum. Kimlik ve milliyet konusundaki ateşli tartışmaların, insan yüreğinin ne kadar içinden gelseler de en temel insani korkular, endişeler ve isteklerle sıkı sıkıya ne kadar bağlı olsalar da bana bir umutsuzluk ve hayatın anlamsızlığı duygusu verildiğini hissederim. Bunu en iyi bir çeşit cetvelle gösterebilirim. Gecenin geç saatlerine doğru gittikçe şiddetlenen kimlik tartışmalarından masada oturan Türk-Almanların hepsinin benimsemesi gereken Türklük ve Almanlık ölçüleri konusunda değişik fikirleri olduğunu görürdüm. Bunlardan bütünüyle Alman olunması, tabii bu mümkünse, gerektiğine inananlar cetvelimiz de 10 diyelim. Bu kişi Türkiye ile ilgili hatıralarından bile hoşlanmaz ve kendini bir Alman gibi görür zaman zaman. Türklüğünde bir karış bile taviz vermeyecek olanı da cetvelimizde 1 diye işaretleyelim. Bu kişi de Almanya'daki bir Türk gibi yaşamaya devam etmekte gururlanır. Masadaki diğer kişiler de 1 ile 10 arasında yer alan çeşitli Türklük Almanlık karışımlarını gösterirler. Kimi bir gün Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı düşlerken yaz tatillerini İtalya'da geçirmekte, kimi Ramazan'da hiç oruç tutmazken geceleri Türk televizyonunu seyretmekte, kimi Türk dostlarından gittikçe uzaklaşırken Almanlara içten içe bir öfke beslemektedir. Bütün bu seçimlerin ve zorunlu kararların masada oturanlar için acılar, yalnızlıklar, aşağılanma korkuları ve özlemlerle derin bir şekilde birleşmiş olduklarını da görürdüm. Ama beni asıl şaşırtan ve her şehirde aynı esrarengiz vaka karşısında olduğumu düşündüren şey, Türklük-Almanlık konusundaki seçimleri cetvelimizin neresinde yer alırsa alsın, herkesin kendi durumunu kesin bir kararlılık ve tartışmaya kapalı bir fanatizm ile savunmasıydı. Yani cetvelimize göre mesela 5, yalnızca kendi Türklük ve Almanlık birleşimini tek doğru yol olduğuna inanmakla kalmıyor, 4'ü fazla kapalı ve geri olmakla, kendinden daha fazla Alman olan 6 ve 7'yi de kendi özbenliğinden uzaklaşmakla suçluyordu. Gecenin geç bir saatinden sonra herkes masadaki diğerlerine kendi Türklük ve Almanlık derecesinin yalnız tek doğru yol olduğunu değil, tartışmasız bir kişisel kutsal olduğunu da öfke ve heyecanla kanıtlamaya girişiyordu. Tolstoy, Anna Karenina'da çok bilinen ilk cümlesinde bütün mutlu ailelerin birbirine benzediğini ama her ailenin mutsuz olmasının bir değişik yolu olduğunu bize hatırlatır. Aynı şey milliyetçilik ve kimlik tutkuları için de geçerli. Bayrak sevgileri, ulusal törenler, futbol maçı zaferi kutlamaları, mutlu milliyetçilerin dünyasının her yerinde birbirine benzediklerini gösterir. Eğer milliyetçilik insanın sahip olduğu kimliğin diğerlerinden farklılığıyla övünmesiyle bu tam bir çelişkidir. Kimi zaman sevinç, kimi zaman keder kaynağı olan pasaportlarımız yüzünden asıl görmemiz gereken şey ise bir mutsuzluk kaynağı olarak kimlik endişelerinin tıpkı insanlar gibi birbirinden hep farklı olduğudur. Abimle ben 1959 yılında Cenevre'deki devlet ilkokulunun bahçesinde neşeyle cıvıl cıvıl koşturan çocukların kalabalığına el ele tutuşup uzaktan gıpta ve umutsuzlukla baktığımız için pasaportlarımızla Türkiye'ye yollandık. Ondan sonraki yıllarda aynı mutsuzluğun daha koyusuna giren yüz binlerce çocuk pasaportlarıyla ya da pasaportsuz Almanya'da kaldılar. Bu insanlar onları ilk tanımamdan 15 yıl sonra bugün büyük ihtimalle alacakları bir Alman pasaportuyla mutsuzluklarını hafifletmeye çalışacaklar. Başkalarının bizim hakkımızda genel ve basma kalıp yargılarının bir belgesi olan pasaportun kederimizi biraz olsun hafifletebilmek iyi bir şey. Ama birbirine benzeyen pasaportlarımız herkesin kendi özel kimlik dertleri, istekleri ve mutsuzluğuyla yaşadığını unutturmamalı. Doğu Batı. Benim en değer verdiğim gerçek aydınlarımızda Yahya Kemal'den, Oğuz Atay'dan, Kemal Tahir'e, hatta yer yer Nazım Hikmet'e temel sorun geçmiş kültürün terk edilmesi meselesidir. Bir yandan gözümüz Batı'nın harikalarıyla kamaşır. Ama öte yandan da geçmiş kültürün güzelliklerinden ve kendi kişiliğimizden vazgeçemeyiz. Burada ne politikacılar, ne tarihçiler, ne gazeteciler, burada en çok hassas aydınlar, yazarlar, kültür üzerine içtenlikle düşünenler acı çeker. Ben batılılaşmacıyım bir anlamda. Çünkü eşitlik, modernliğin kimi görüntüleri, insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi batıdan gelen bazı değerlere inanıyorum. Benim adım kırmızı bu konularda kesin bir düşünce önermez. Bu konuda acı çeken insanın derdini dillendirir bu. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ya da Yahya Kemal'in acısıdır da. Önemli olan hangi medeniyetin neresini nasıl alacağımız formülü değil, medeniyet değişimleri karşısında acı çekmektir. Benim Türkiye'de yaşadığım en büyük entelektüel sorun da budur. Üslup sorunu, kimlik sorunu. Ama bu konularda yasaklayıcı formül, belirleyici, buyurucu bir tutumum yoktur. Bu konulardan kitaplarıma, hikayelerime akıtacak bir heyecan ve hüzün alırım. Cumhuriyet. Yerel kültürün yok olmasından ne kadar dertleniyorsam, ufkumuzu da Batı romanının buluşmalarıyla o kadar açmalıyız diyorum. Edebiyat bu ikisini buluşturmalı. İnsanın kendi sesini duyması demek, aslında iki değişik kaynaktan beslendiğini fark edip, aptalca birisini seçme telaşına düşmeden, bütün gücüyle iki kimliğiyle de iki kaynağa daha çok sarılacak bir yeni üçüncüsü sesi çıkartmaya çalışmasıdır. İki sesten yalnızca birine sarılmanın tutarlılık olduğunu sanmak en büyük akılsızlıktır. İkisine de sonuna kadar sarılırsınız, sizin kimliğiniz olan asıl üçüncü ses çıkar. Milliyet. Doğu'nun efsaneleri, hikayeleri ve masalları arasında kendimi evimde rahat hissediyorum. Batı'nın hikayeleri ise kendimi değiştirmek ve sarsmak için bana gerekti. Belki ülkeler, şehirler ve coğrafyalar için de aynı şeyler söylenebilir. En mutlu yaşam, ikisini de insanın kendi ruhunda derinden hissedebilmesi. Roman yazmak için gerekli ruhsal karmaşayı, çatışmayı bu ruhsal derinlikten çıkartabilmesi. Yani bu bir tür kimlik sorunsalı çözümleme yolu mu? Belki, ama unutmayalım ki kimlik sorunlarının doğru cevabı yoktur hiç. Hayallerimiz, masallarımız, topraklarımız ve evlerimiz gibi kimliklerimiz de yavaş yavaş değişir hep. Kendimizi nasıl tarif edelim bilmiyorum. Ama en korkunç şeyin bir kimliği zorlanmak olduğunu hepimiz biliriz. İkinci kötülük ise başkalarının bizim için seçtiği, uydurduğu kimliği saflık ve inançla benimsemek olmalı. Yazı, roman bu anlamda kendi hikayemizi söylemek, kendi kimliğimizi oluşturmak için en etkin yollardan biri. Başkalarının söylediklerini değil, kendi hikayemizi söyledikçe özgürleşiriz. F.D. Kıbrıs. Bayram ziyaretlerinde Doğu Batı, milliyetçilik. Bayram ziyaretlerinden özellikle amcamlara, teyzelere, yaşlı dedelere, büyüklere yapılan bayram ziyaretlerinden çok hoşlanırım. O ziyaretlerde bayram günleri bütün o teyzeler, yaşlı amcalar ve enişteler disiplinli ve kararlı bir şekilde iyi olmaya çalışırlar. Ve ikramları, tatlı sözleri, hatıraları ve zerafetleriyle sonunda gerçekten iyi de olurlar. Bu da iyilik denen şeyin çoğu zaman sanıldığının aksine insanın içinden kendiliğinden gelivermediğini, iyi olmak için bir gayret sarf edilmesi gerektiğini kanıtlar. Ama bu seferki bayram ziyaretlerinde guguklu saatlerin çocukluğumu hatırlatan şakaları, Tatil yüzünden trafik İstanbul sokaklarının sessizliği ve fıstıklı lokumların hiç değişmeyen tadı arasında eski kuşaklardan belli belirsiz bir kötülük de geldiğini gördüm. Bunu anlatmak istiyorum. Bir çeşit umutsuzluk ve kıskançlık duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum bunun. Eskiden kendini batılı olarak hisseden bütün o amcalar, enişteler, uzak akrabalar, kızımı öpen şeker ısımlar, çocukluğumun bayram ziyaretlerinin bütün o muhterem kahramanları sanki şimdi batılı olmaktan umutlarını kestiler gibi. Batıya da bir öfke duyuyorlar. Kurban Bayramı görünüşte böyle bir dini bayram. Bizi geleneğe ve geçmişe bağlaması gereken bir şey. Ama ben bütün çocukluğum boyunca kurban ve şeker bayramlarını gelenek ve dinle ilgili hiçbir şey değil, modernlik ve batılılaşma ve cumhuriyet ile ilgili bir şey olarak yaşadım. Çocukluğumda benim içinde yaşadığım orta sınıf İstanbul çevrelerinde, Nişantaşı'nda, Beyoğlu'nda, batılılaşmış kozmopolit İstanbul'da kurban bayramının kurbanı değil, bayramı vurgulanırdı. Bayram olduğu için de en resmi ve batılılaşmış kıyafetler giyilir, ceketler, kravatlar takılır, likörler ikram edilip içilir, modern ve batılılaşmış bir aile olma özlemleriyle hep birlikte erkekler, kadınlar bir büyük masanın etrafında toplanıp batı usulü yemek yerlerdi. Thomas Mann'ın Alman burjuvazisinin yükseliş, töre ve bunalımlarını anlattığı Buddenbrook Ailesi adlı romanını 20 yaşında okuduğumda bu romanda anlatılan aile yemekleriyle babaannemin evinde hep birlikte yenen bayram yemekleri arasında bir koşutluk görmem rastlantı değil. Cevdet Bey ve Oğulları adlı romanımı bu heyecanla yazdım. Başka yazarların da benzer deneyimleri yaşadığını görmek bizi yalnız okumaya değil, yazmaya, üstelik farkları anlatmaya da heveslendirir. Ben aynı zamanda bu romanda Cumhuriyet'in ve batılılaşmanın hikayesini de anlatıyordum. Cevdet Bey ve Oğulları'nda kahramanlar tıpkı babaannemin yaptığı gibi bir cemaat ruhu ve amaç birliği içinde de olsa modernleşme, batılılaşma konusunda saf bir şekilde ısrarlı, kararlı ve meraklıdırlar. Oradaki cemaat ruhu ve amaç birliğinden hoşlanmıyorum şimdi. Ama öte yandan çocukluğumun kurban bayramlarındaki batıya karşı merak, özlem ve ilgiyi de bunun arkasındaki saflık ve çocuksuluğu arıyorum. Şu geçtiğimiz kurban bayramında yaptığım ziyaretler bana hayatın sıradan ayrıntıları, gazete başlıkları, ihtiyar akrabaların öfkeyle söylendikleri ve hatıraları arasında yani günlük hayatın ta içinde şunu kederle gösterdi. Türk burjuvazisi batılılaşma umutlarını kaybetmenin acısını ve öfkesini yaşıyor. Bu umutları kaybetmesine rağmen sanki batı fikrini kaybetmemiş gibi yapmaya çalışıyor. Türk batılılaşmasının çocukluk çağı bitmiş, öfkeli ve huysuz bir tepki başlamış şimdi. Batının aydınlığına bu körü körüne bakış, geleneği küçümseyip aşağıladığı için de yaşadığımız, tarihi sırt çevirdiği için akılsız bir şeydi. Ama çocuksu batıcılıkta, eski bayram yemeklerinde, çocuklara özgü bir umut, saflık ve en önemlisi bir merak vardı. Batılılaşmak istenir. Onların nasıl böyle oldukları içten bir heyecanla merak edilirdi. Batıdan öğrenilecek şeyler vardı ve bütün bu ruh halleri bir hava yaratırdı. Bu bayramda benim gördüğüm sürekli açık televizyonların karşısında pinekleyen, öfkeli ve mutsuz ihtiyarlar, hali vakti yerinde orta yaşlılar, Türkiye'nin zenginliğinden fazla payını almış, Paris ve Londra'da yeterince alışveriş etmiş, İstanbullu burjuvalılar hep bir ağızdan Avrupa'ya, batıya lanet okuyorlardı. Artık batının ne olduğu konusunda o çocuksu merak yok. Artık eski bayram yemeklerindeki ceket kravatlar da yok. Belki bu haklı bir şey. Çünkü batının ne olduğunu yüzyılda az çok öğrendik. Ama asıl öfke bu arada batılılaşamadığımızı, Avrupa'nın bizi istemediğini de öğrenmekten geliyor. Çocukluk hayalleri gerçekleşmemiş ihtiyarların öfkesiyle şimdi herkes söyleniyor. Batı'da da işkence olduğunu söylüyorlar. Batı'nın geçmişinde zulüm, işkence ve yalan yattığını anlatıyorlar. Avrupa'nın aslında insan haklarıyla değil, kendi çıkarlarıyla ilgili olduğunu söylüyorlar. Filanca Avrupa ülkesinde de azınlıklara şöyle eziyet ediliyor. Falan Batı şehrinde de polis vatandaşa dayak atıyormuş. Bütün bunlar Avrupa'da yapılıyorsa bize de yapılmaya devam edilebilir. Hatta daha da çok yapılsın anlamına geliyor tabii. Avrupa örnek alınacaksa artık onun işkenceci, İngilizyoncu, yalancı, iki yüzlü yanının örnek alınması gerektiği düşünülüyor herhalde. Benim çocukluğumun bayramlarını iyimser Atatürkçüleri, Avrupa kültürünün edebiyatına, müziğine, kılık kıyafetine özenirlerdi. Avrupa'da bir uygarlık kaynağı olarak önemliydi. Şimdi ise bir kötülük kaynağı olduğu, Cumhuriyet'in 75. yılında tespit edilmiş vaziyette. Benim ne boyutlara vardığını tahmin edemediğim bu Avrupa düşmanlığının arkasında ise basınımızda son birkaç yılda sayısı hızla artan bir çeşit köşe yazarının gayretlerinin yattığı kesin. Avrupalıların da işkenceci olduğunu, onların da azınlıkları ezdiğini, insan haklarını çiğnediğini yazanlar, Avrupalıların biz Türklerden ve dinimizden hoşlanmadıklarını, her fırsatta kamuoyunun hatırlatmayı üzerlerine vazife edinmiş olanlar. Onlar elbette bunu ülkemizdeki insan hakları ihlallerinin, kitap yasaklama, gazeteci hapsetme gibi şeylerin üzerine örtmek, bunları meşrulaştırmak için yapıyorlar. Enerji ve kalemlerini ülkemizdeki bu pislikleri eleştirmeye değil, onlara dikkat çeken batılara cevap yetiştirmeye vermişler. Bu anlaşılır bir gayret belki ama onların da ummadıkları bir başka netice de alınmış. Basınımızda gittikçe artan bu milliyetçi Avrupa ve Batı düşmanı belagat sayesinde bayram günlerinde evlerinde oturup Batı'nın kötülüklerinden, şeytanlığından, yalancılığından dem vurup likör içen bir öfkeliler kalabalığı oluşmuş. 3 ayda karşılaştığım bu amcalarla eskiden gelecekte daha da batılaşacağımızdan iyimserlikle söz edilirken şimdi ezik ve ağzı bozuk bir kenar mahalle kasaba dayısının diliyle batılıların kötülüklerine dem vuruluyor. Bu insanların siyasal İslam talepleri karşısında ise birden Atatürkçü ve Batıcı kesildiklerini biliyoruz. Oysa Atatürk Batı'ya karşı zor bir savaş verdikten sonra bile kültürü, medeniyeti, edebiyatı, hayat tarzıyla Avrupa'yı örnek almamız gerektiğini açıkça dile getirmişti. Bütün hayatları boyunca Avrupa'dan alışveriş edip sanatından kıyafetine, Batı'nın kültürünü kendilerini kendi haklarından ayırmak, üstünlüklerini meşrulaştırmak için kullananlar, şimdi insan hakları yüzünden taviz vermez Avrupa düşmanı oldular. Batı artık ancak kötü örnek olsun isteniyor. Orada da işkence var, azınlıklar eziliyor denerek. Eski bayramlarda da bir Doğu-Batı gerginliği yaşanır, şekerler atıştırılıp likörler içilirken, bak sen karışma, havası içerisinde bazen bu sol-sağ çatışmasına indirgenirdi. Onları eleştirirseniz de saf ve yüzeysel bulsanız da sanki sırf gözlerini batıya dikmiş oldukları için eski kuşakların iyimser sözcüklerine fazla kızmazdınız. Şimdi bu bayram ziyaretlerinde o iyimserliğin de çekip gittiğini görüyorum. 2 kadeh likör içtikten sonra Avrupa'nın kötülüklerinden dem vuran öfkeli ve umutsuz akrabalarımızın kötülüklerine hazırlanalım. 31. ayrımın sonu sayfa 342.